Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Bugün sizlere Hud suresinin son ayetlerinden 4 ayet-i kerimeyi tefsir konusu olarak işleyeceğiz. 112 ila 115. ayetlerin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bizlere yazıp bıraktığı kıymetli eseri Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden işlemeye çalışacağız. Öncelikle bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin sözleri. Hud suresi 112 ila 115. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul kılacağı bir salih amel olarak amel defterlerimize kaydettirmesini niyaz ediyoruz. Ardından hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın, ehli beytin Ezvac-ı Tahirat'ın ruhlarına hediye ediyoruz. Ve yine Kur'an-ı Kerim'den, bu tilavetten hasıl olan sevabı, ahiret yurduna göçmüş olan bütün şühedai İslam ile birlikte gazilerimizin, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bu hediyemizi kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinin tefsirine, ayet-i kerimenin mealini vererek başlıyor. Biz de ayet-i kerimenin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız bu ayette Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle buyuruyor. O halde ey Habibim, seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı da gitmeyin, çünkü o yaptıklarınızı çok iyi görendir. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ayet-i kerimede geçen o halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti hususunda fakir der ki diyerek kendi görüşünü şu sözlerle aktarıyor bizlere İsmail Hakkı Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öncekilerin bu halleriyle peygamber kardeşlerin ve onlara inananların kavimlerinden gördükleri eziyetlere tahammül ettikleri gibi sen de tahammül et. Onlar Allah'ın emri gelene kadar onun yolunda dosdoğru oldukları gibi sen de tevhid ve Allah'a davet vazifen üzerinde Allah Teala'nın sana emrettiği gibi istikamet üzere dosdoğru olmaya devam et. Seninle beraber şirkten ve küfürden tevbe eden ve seninle birlikte iman edenler de emrolundukları gibi dosdoğru olsunlar. Müfessirimiz diyor ki, ayetteki birliktelikten maksat imandaki beraberliktir. Yoksa iman edenlerin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile zikredilenlerden tevbe etme konusunda beraberlikleri söz konusu değildir. Çünkü peygamberler küfürden korunmuşlardır, masumdurlar. Yine onlar kendilerine vahiy gelmeden önce de sonra da kasten büyük günah işlemekten icmaen masumdurlar. Yani korunmuşlardır. Ancak öyle görünüyor ki tevbenin kendisinde ortak oluş, beraberlik olması için yeterlidir. Dolayısıyla tevbe edilen şeyde de ortak olmak gerekmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste varid olduğu üzere her gün 70 defadan fazla istiğfar eder, Allah'tan bağışlanma dilerdi. Müftî Sadî Efendi'nin haşiyesinde böyle geçmektedir diyor müellifimiz. Ve sonra fakir der ki diyerek Bursevi Hazretleri kendi görüşlerini şu ifadelerle aktarıyor. Böyle bir makamdaki tevbe, belki de insanın ilk halinden dönüşü ve bu hali terk etmesidir. Bu ilk hal puta ve başka şeylere secde etme gibi küfrü gerektiren bir hal de olabilir. Bu ilk halden tevbe müminlerin çoğunun içinde bulunduğu bir durumdur. Ya da kendisinden hiç küfür sadır olmasın. Bu da azınlıkta bulunan kimselerin halidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlardandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Ali radıyallahu anh'in göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah'ı inkar etmediğine şahitlik etmekle birlikte, onu İslam'a davet ederken seni Lat ve Uzza'yı inkar etmeye davet ediyorum dediği sahih rivayetle sabittir. Ayette geçen aşırı da gitmeyin ifadesini müfessirimiz ifrat ve tefrite düşerek size çizilen yoldan sapmayın. Çünkü her işte orta yolun uçları verilmiştir ifadeleriyle tefsir ediyor. Yoldan sapmanın haddi aşma manasındaki tuğyan lafzıyla ifade edilmesi, işin ağırlığını göstermek için veya diğer müminlerin hali göz önünde bulundurularak söylenmiştir, diyor müfessirimiz. Şura suresinde de emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve onların hevalarına uyma, Şura 15. ayet, böyle buyurulmuştur. Çünkü onlara uyulduğunda aşırı gidilmiş, uyulmadığında ise dosdoğru davranılmış olur. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Çünkü o, yani Allah Teala yaptıklarınızı çok iyi görendir. Kendisine hiçbir şey gizli kalmamak üzere bilmektedir. Ona göre de size karşılık verecektir. Öyleyse onun koyduğu sınırları koruma konusunda Allah'tan korkun. Ayetin bu son ifadeleri yukarıdaki emir ve yasakların illetini yani sebebini gösterir mahiyettedir. Salihlerden birisi olan Ebu Ali Senusi rahmetullahi aleyh şöyle dediği rivayet edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm ve kendisine sizin Hud suresi beni ihtiyarlattı buyurduğunuz rivayet ediliyor. Ne dersiniz diye sordum. Doğru dedi. Peki bu surenin nesi sizi ihtiyarlattı? Peygamberlerin kıssaları ve ümmetlerin helak oluşu mu diye tekrar sordum. Hayır, bunlar beni ihtiyarlatmadı. Beni asıl ihtiyarlatan emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesiydi buyurdu. Müfessirimiz diyor ki bunun sebebi şudur. Gerçek istikamet doğruluk verilen bütün sözleri yerine getirmek ve yeme içme, giyim kuşam gibi her konuda orta yolu tutarak sırat-ı müstakimden ayrılmamaktır. Dini ve dünyevi her meselede mutlaka bir tergib, teşvik yahut bir terhip, bir korkutma, hal, hüküm, sıfat veya muamele vardır. Bu ahiretteki sırat-ı müstakim yani sırat köprüsü gibi bir sırat-ı müstakimdir. Her şeye hakkını tam vererek dosdoğru olmak demek, her şeye hakkını tam vererek dosdoğru olmak demek olan bu yolda yürümek gerçekten çok zordur. Müellifimiz devam ediyor. Nitekim Bahrul Ulum'da şöyle der. Allah'ın koyduğu bütün sınırlarda onun emrettiği gibi dosdoğru olabilmek neredeyse insan takatinin dışında bir şeydir. Hazreti Peygamber de bu yüzden Hud suresi beni ihtiyarlattı buyurmuştur. Böyle bir dosdoğru olma emriyle muhatap olmaya ancak şu kimseler güç yetirebilir. Çok güçlü müşahedelerle ve doğru keşiflerle, şayet seni sebatkar kılmasaydık, İsra suresi 74. ayetinde ifade edilen sebatkar olma vasfıyla müşahede ve şifahen hitap vaktini muhafaza ile teyit edilen kimseler. Bu ön şartlar olmazsa bu hitap karşısında dayanamazsın. Görmez misin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmete İstikamet üzere dosdoğru olun ama bunu asla tam olarak yerine getiremezsiniz. Yani bana emrolunan şekilde dosdoğru olmaya gücünüz yetmez. Muhammed bin Fazla, ariflerin muhtaç olduğu şey nedir diye soruldu. Şöyle cevap verdi. Arifler bütün güzelliklerin kendisi sayesinde kemale erdiği bir haslete muhtaçtırlar. Dikkat edin, bu haslet dosdoğru olmaktır. Öyleyse kimin marifeti daha tam ise istikameti de daha tamdır. İbni Ata der ki, dosdoğru ol ifadesinin manası şudur. Hiçbir güç ve kuvvetinin olmadığı bilinciyle Allah'a muhtaç ol. İmam Kuşeyri'nin Farsça tefsirinde şöyle geçer. Denilmiştir ki istikamet üzere olan o kimsedir ki vuslat menzilinin başına ulaşmadan Hakk'ın yolundan geri dönmez. Şeyh Ebu Ali Dekkak ise buyurmuştur ki istikamet kendisini masivadan yani günahtan korumaktır. Ebu Ali Cürcani şöyle der. Keramet talibi değil, istikamet talibi ol. Nefsin keramet talebinde koşup durmaktadır. Allah ise senden istikamet istemektedir. En büyük keramet harikuladelikler sergilemek değil, yaratıcının hizmetinde istikamet yani dosdoğru olmaktır. Hazreti Hüdayi Nefaisül Mecalis'te şöyle der. İstikamet ancak şeriat, tarikat, marifet ve hakikat mertebelerinin hakkını tam olarak vermekle mümkün olur. Hükümlerde adil olmak şeriatın hakkına riayete dahildir. Tabiat mertebesinde istikamet şeriate riayet iledir. Nefis mertebesinde istikamet tarikata riayet iledir. Ruh mertebesinde istikamet marifete riayet iledir. Sır mertebesinde istikamet ise marifet ve hakikate riayet ederek mümkün olur. İnsanın kemale ermesi harikulade şeyler göstererek değil, bu mertebeleri kemale erdirmek suretiyledir. Nitekim Şeyh Ebu Said'e falanca su üzerinde yürüyor denince Ebu Said şöyle demişti. Balıklar da, kurbağalar da öyle. Falanca havada uçuyor denilince, kuşlar da demiş. Falanca bir anda doğuya ve batıya ulaşıyor denince, iblis de öyle demiş. Peki öyleyse sana göre kemale ermenin ölçüsü nedir diye sormuşlar. Ebu Said şöyle cevap vermiş. Zahiri olarak yaratılanlarla, batıni olarak da hak ile birlikte olmaktır. Bilesin ki özel olarak ezeli bir inayete ve ilahi bir cezbeye mazhar kılınanlar dışında, bütün nefisler istikamet yolundan sapma eğiliminde yaratılmıştır. Molla Camii Kuddise Sirruh der ki, salikler dostun cezbesi olmadan bir yere ulaşamazlar. Bu yolda yıllarca çalışıp çabalasalar da. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizde Hud suresinin 113. ayetine. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Sakın zulmedenlere meyletmeyin. Yani çok az da olsa zulmetmiş bulunanlara meyletmeyin. Çünkü ayet-i kerimede geçen er-rükun az meyletmek demektir. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onunla birlikte olan müminlere hitap edilmektedir. Sonra bu meyliniz yüzünden size ateş, yani cehennem ateşi dokunur. Şayet kendilerinden bir kere zulüm sadır olmuş kişilere az da olsa meyletmek bile ateşin dokunmasına sebep oluyorsa, kendilerinden defalarca zulüm sadır olanlara hepten meyletmek nelere sebep olur? Varın siz düşünün diyor müellifimiz. Ve ayette geçen sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Yani sizi ateşten kurtaracak yardımcılarınız yoktur. Sonra siz böyle bir durumda iken, yani yardımcınız yokken size yardım da edilmez. Çünkü size azap edeceğine dair hükmü geçmiştir. Ayette geçen sonra lafzı, o azıcık meyilleri sebebiyle azabı hak etmiş olmakla birlikte Allah'ın onlara yardım etmesinin son derece uzak olduğunu göstermek için kullanılmıştır. Bu ayet zulmü yasaklama ve tehdit etme konusunda düşünülebilecek en etkili ayettir diyor müellifimiz. Bu ayeti okuyup ihtiva ettiği şu ifadeleri de gördükleri halde zulmetmekten ve zulmedenlere meyletmekten çekinmeyen, hesaba çekileceklerini ve kendilerine yardım edilmeyeceğini düşünmeyenlere şaşılır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: zulmetmekten sakının, çünkü o kalplerinizi harap eder. Kalp tahrip edildiği zaman ise cesedin geri kalanı da tahrip edilmiş olur. Zalim hem zahiri ve batini organlarını tahrip ettiği için kendisine zulmeder, hem de Allah'ın binasını tahrip ettiği, değiştirdiği ve bozduğu için Allah'a zulmetmiş olur. Çünkü başkalarına zulüm ve eziyet ettiğinde Allah'a ve Resulüne zulmetmiş ve eziyet etmiş olur. Buna delil Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu hadisidir: ben Allah tarafından gönderildim. Müminler ise bendendir. Bir mümine eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden ise Allah Teala'ya eziyet etmiş olur. Şunlar zalimlere meyletmeye dahildir diyor müellifimiz ve açıklıyor. Zalimlerin söz ve davranışlarına rıza gösterip onlara müdahale etmek, onlarla birlikte ve beraber olmaktan hoşlanmak, fani debdebelerine baka kalmak, onlara verilen devşirmesi kolay nimetlere imrenmek, baki kalmaları için dua etmek, adları anıldığında tazim göstermek, mürekkep ve kalemlerini hazırlamak, ellerine kalem veya kağıt vermek, arkalarında yürümek, kılık kıyafetini onlarınkine benzetmek, elbiselerini dikmek ve başlarının tıraşlarını yapmak. Seleften bazıları zalimlerin verdiği selamı almaktan bile imtina etmiştir. Süfyan-ı Sevriye, çölde helak olup gitmekte olan bir zalime su verilip verilmeyeceği sorulunca verilmez demiştir. Oradakiler ama ölecek deyince bırakın ölsün, bu ona yapılmış bir yardım olur diye cevap vermiştir. Müellifimiz diyor ki ancak başka alimler kendine gelecek kadar su verilir, sonra yüz çevrilir, kendi haline bırakılır demiştir. Kıymetli dinleyenlerim, yaptığı zulümlerle sınır tanımayan zalimlere bazı İslam alimleri böyle davranılmasını tavsiye etmiştir. Bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur: alimler zalim sultan ile haşır neşir olmadıkları sürece peygamberlerin Allah'ın kullarına tayin ettikleri eminleridirler. Haşır neşir oldukları zaman ise peygamberlere hıyanet etmiş olurlar. Böylelerinden sakınıp uzak durun. Müellifimiz diyor ki bunu öğrendiğine göre şunu bil ki sana düşen onların seni görmeyeceği, senin de onları görmeyeceğin şekilde onlardan uzak durmandır. Çünkü kurtuluş ancak bundadır. Onların neler yapıp ettiğini araştırma, etrafındaki insanlara, işçileri ve hizmetçileri bir tarafa, imam ve müezzinleri gibi maiyetlerinde olanlara bile yaklaşma. Onlardan uzak durup beraber olmadığından dolayı kaçırdığınız imkanlara teessüf etme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü çokça hatırla: kişi Kur'an okur, dini ilimlerde ince bir kavrayışa sahip olur, sonra da sultanın elindeki imkanlara tamah edip yaltaklanarak bunların kapısına geldiği takdirde attığı adımlar ölçüsünde cehenneme girer. Bu hadis-i şerif Kenzul Ummal adlı eserde zikredilmektedir diyor mütercimlerimiz. Ve müellifimiz diyor ki bu hadis sanki bu ayetten alınmış gibidir. Gayet açık olduğu üzere mana bakımından birbiriyle uyum halindedirler. Rivayete göre Allah Teala Yuşa bin Nun aleyhisselama kavminin hayırlılarından 40 binini, şerlilerinden de 60 binini helak edeceğim diye vahyetti. Yuşa aleyhisselam, hayırlıların ne suçu var ya Rabbi diye sorunca Rabbimiz Teala şöyle buyurdu. Benim gazap ettiğim şeylere onlar kızmıyorlar. Şerlilerle birlikte yiyip içmeye devam ediyorlar. Müellifimiz diyor ki, bu rivayetten zalimlere Allah için kızıp öfkelenmenin vacip olduğu anlaşılıyor. Gerek karada, gerekse denizde, yeryüzünün tüm bölgelerinde insanlarda meydana gelen fesat yani bozulma sırf hükümdarlarının bozulmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Onların bozulmasının sebebi ise ilk olarak alimlerdir. Çünkü kötü kadılarla kötü alimler olmasaydı hükümdarların bozulma nispeti de azalırdı. Hatta şöyle söylenebilir. Bütün asırlardaki alimler ittifakla hak üzere olsalar, uğraşıp didinerek, feragat göstererek zulme mani olsalardı, hükümdarlar bozulmaya cüret edemez, zulümleri tamamen ve kökten yok olurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu sebeple şöyle buyuruyor. Kur'an okuyucuları, devlet ileri gelenlerine meyletmedikleri müddetçe bu ümmet Allah'ın kudret eli ve koruması altında olacaktır. Müellifimiz diyor ki, Hazreti Peygamber burada sadece Kur'an okuyucularını zikrediyor çünkü o devrin alimleri sadece Kur'an okuyucularıydı. Onların ilmi ancak Kur'an'la ilgiliydi. Kur'an'ın anlamları konusunda bilgileri sünnetten öğrendiklerinden ibaretti. Bu ikisi dışındaki ilimler sonradan ortaya çıktı. Şeyh Ali Semerkandî'nin Bahrul Ulûm'unda böyle geçmektedir. Fakir der ki diyerek Bursevi Hazretleri görüşlerini aktarıyor. İhya'da zikredildiğine göre davet edilmeden sultanın huzuruna çıkan cahildir. Davet edilip de huzura çıkmayan ise ehli bid'attir. Meselenin aslı şudur diyor müellifimiz ve açıklıyor. Ayetteki meyil bütün muhataplarla ilgili bir durum iken sultan ile haşır neşir olmak, kapılarına gitmek ve onlara payanda olmak, bu sayılanlar alimler ve Kur'an okuyucuları ile ilgili durumlardır. Bütün bu sayılanlar alimler tarafından olursa mezmum olurlar. Yani zemmedilmiş, kötülenmiş olurlar. Ancak talep sultanlar ve idareciler cihetinden gelir ve kendilerinden dini açıdan faydalanmak için onlarla haşır neşir olmayı istediklerinden buna mecbur kalırlarsa bunda beis yoktur. Çünkü mecbur kalan ve talep edilen bir alim Allah Teala tarafından desteklenir, nefsani garazlardan azade olur. Ancak yine de nefsani garazlarla hareket ederse kendi nefsinin eline bırakılır ve Allah korusun onu şeytanlar tesirleri altına alıverir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimeye dair tefsir burada sona eriyor. Dilerseniz burada bir ara verelim ve sohbetimizin geri kalan kısmını programımızın ikinci bölümünde sizlerle işlemeye gayret edelim. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim inşallah.
Bunca günahe, bunca vebale, bunca günahe, bunca vebale, tübtü ilallah. İlallah, estağfirullah. Estağfirullah. Gel canı dilden de su ihale. Gel canı dilden de su ihale. Tübtü ilallah, estağfirullah. Tübtü ilallah, estağfirullah. Hakk'dan ayırdım cümle azayı. Hakk'dan ayırdım kalbime verdim özge sevdayı. Kalbime verdim özge sevdayı. Diyelim gel ağlayı ağlayı. Tübtü ilallah, estağfirullah. Tübtü ilallah, estağfirullah. Batın zenbim işkârım, zahir-u batın zenbim işkârım. Paklar içinde yok imiş arım. Paklar içinde yok imiş arım. Bade-i gaflet içtim ol karım. Bade-i gaflet içtim ol karım. Tübtü ilallah, estağfirullah. Tübtü ilallah, estağfirullah. Hakkı yarab etme senden dur. Hakkı senden dur. Zenbi vücudun eyle gil mağfur. Zenbi vücudun eyle gil mağfur. Her ne ettimse bunca şerruşur. Tübtü ilallah, estağfirullah. Tübtü ilallah, estağfirullah.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Ayette geçen gündüzün iki ucunda, yani sabah akşam ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Bu ayet-i kerimeyi müfessirimiz şöyle açıklıyor. Namaz kıl emrinde olduğu gibi, hayırlı işler emredilirken, emredilen şey mana bakımından umumi olsa da, zahirde sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilmiştir. Oysa mahzurlu bir şey yasaklanırken, ümmet muhatap alınarak yasaklanır. Hitap Hazreti Peygamber'e tevcih edilmez. Bu Kur'an'ın o yüce belagatinin özelliklerindendir diyor müellifimiz. Namazı ikame etmek, yani ayakta tutmak ile kastedilen namazı eda etmektir. Namazı eda etmenin ikame kelimesiyle anlatılması namazın dinin direği olduğuna işaret etmek içindir. Gündüzün iki ucunda kılınan namazla kastedilen sabah namazıdır. Öteki ucunda kılınan namazdan maksat ise öğle ve ikindi namazlarıdır. Çünkü güneşin tam tepede oluş vaktinden sonra gündüzün öteki ucu başlamış olmaktadır. Gecenin gündüze yakın vakitlerindeki namazlardan maksat da akşam ve yatsı namazlarıdır. Şu halde bu ayet beş vakit namazı ihtiva etmektedir. Kaf suresindeki şu ifade de buna benzemektedir. Güneşin doğuşundan önce de, yani sabah namazı ile, batışından önce de, yani öğle ve ikindi namazları ile Rabbini överek tesbih et. Tefsirul Münasebat adlı eserde belirtildiği üzere, güneşin batışından önceki vakitte asıl olan ikindi namazı olup, öğle namazı buna tabidir. Gecenin bir bölümünde, yani akşam ve yatsı namazları ile onu tesbih et. Kaf suresi 39 ila 40. ayet. Ve ayet şöyle devam ediyor. Çünkü mutlak olarak bütün iyilikler, özellikle de beş vakit namaz, kötülükleri giderir. Yani küçük günahlara kefaret olur. Kötülüklerin bizzat kendisini gidermez. Çünkü onlar zaten mevcutturlar. Bilakis bu kötülüklere terettüp eden cezaları giderir. Bir hadiste şöyle buyrulur. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece beş vakit namaz ile iki cuma ve iki Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. İmam Müslim eserinde bunu bizlere aktarıyor. Ve yine büyük günahları işlemekten de alıkoyarlar. Nitekim Allah Teala şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar buyurmuştur. Ankebut suresinin 45. ayetinde. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ne dersiniz? Herhangi birinizin kapısında bir ırmak olsa da orada her gün beş kez yıkansa üzerinde hiç kir kalır mı? Oradakiler hayır deyince şöyle buyurdu Peygamberimiz. İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bunlar sayesinde hataları siler. Bilesin ki bütün günahlar necaset, bütün taatler ise bunları temizleyicidir. Abdest suyu ile de organlardan günahlar dökülür. Bu yüzdendir ki abdest alınan su necaset hükmündedir. İşte bu yüzden bazı fakihler abdest organlarının silindiği hırka ile namaz kılmanın mekruh olduğu görüşüne varmışlardır diyor müellifimiz. İyiliklerin en iyisi ve taatlerin en üstünü Allah Teala'yı bilmektir. Bunun yolu ise tevhid ve nefsin hevasına karşı koymaktır. Kul Allah'ı zikretmesi sayesinde günahlardan kurtulur. Nefisleri tezkiye etmek, kalpleri arındırmak bu sayede hasıl olur. Kul bu sayede Rahman'a taat etme gücüne kavuşur, şeytanın hilelerinden kurtulur. Sahabiler, ya Resulallah, la ilahe illallah da iyiliklere dahil midir diye sordular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, o iyiliklerin en iyisidir. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Bu ayette gece gündüz sürekli ibadet, taat ve zikirle meşgul olmak gerektiğine işaret vardır. Ancak insani ihtiyaçlardan ibaret bulunan zaruret halleri bunun dışındadır. Bazı vakitlerde gündüz geçim peşinde koşmak, geceleyin istirahat etmek gibi zaruret hallerine ayrılmalıdır. Çünkü insanın güç ve hislerinde bir yorgunluk meydana geleceğinden dolayı geceleyin zikir ve taate zinde kalkmak için bu yorgunluğun uyku ile giderilmesi gerekir. Ayette geçen şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Yani gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde yapılan zikir, murakabe ve salih ameller gibi iyiliklerin nurları, insani nefsani ihtiyaçları ve bunlarla meşgul olmaktan doğan şeyler için sarf edilen vakitlerin kötülüklerinin zulümatını yok eder. Bir beyit aktarıyor müfessirimiz. Fani olan rahatı, baki olan hayata tercih etme. 2-3 günlük meşakkat ile ebed gamından kurtul. Bu yani zikri geçen istikamet, namazı ikame etmek ve buna benzer emirler öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Öğüt alanlara yapılmış bir nasihattir. Artık kim Allah'ın bu emirlerine uyarak istikamet üzere olur ve namazlarını dosdoğru kılarsa, hal ve makamın hakikatine ermiş olur. Hikmet ehlinden birisi der ki, istikamet ehli kişinin alameti dağ gibi olmasıdır. Çünkü dağın 4 alameti vardır. 1- Sıcaklık onu eritemez. 2- Soğuk onu donduramaz. 3- Rüzgar onu yerinden oynatamaz. 4- Sel onu önüne katıp götüremez. İstikamet ehli de böyledir. Birincisi, bir kimse ona iyilikte bulunduğu zaman, bu iyilik onu günümüzün makam mevki sahipleri gibi iyilik sahibine haksız yere meylettiremez. Çünkü makam mevki sahipleri, bir kişiden kendilerine gelen az bir dünyalık için istikameti terk ederek sınırı aşarlar. Öğüt almak ve nasihat dinlemek bunların yapacağı iş değildir. İkincisi, bir insan ona kötülük ettiği zaman bu onu hak olmayan şeyleri konuşmaya sevk etmez. Üçüncüsü, nefsin hevası onu Allah Teala'nın emrinden döndüremez. Dördüncüsü, dünya malı onu Allah'a itaat etmekten alıkoyamaz. Hafız der ki, kol kanat yüzünden yoldan çıkma ki uzağa atılan ok bir zaman yukarı gider fakat sonra toprağa oturur. Yani dünyevi gücüne ve mali imkanlarına bakarak tarik-i müstakim sınırından çıkma. Çünkü her yükselişin bir alçalışı vardır. Okun durumunu görmez misin? Nasıl bir müddet gökyüzüne doğru gidiyor, sonra da yere düşüyor. İşte insanın da işin sonunda ömrünün ahirinde toprağa düşmesi kaçınılmazdır. Ve geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sabret, çünkü Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İşlerin zorluğuna karşı sabret. Bu hitaba ona tabi olarak ümmet de dahildir. Kur'an'ın adeti, emir hitaplarının çoğunu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yapmak nehi hitaplarının çoğunu ise ümmete yapmak şeklinde cereyan etmektedir. Bu şekilde olması asalet itibariyledir. Çünkü Allah amellerinde güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Bu ameller ister namaz olsun, ister sabır ve diğer İslami farizalar, nafile ameller, güzel ahlak ve iyi adetlerden olsun fark etmez. Yani Allah amellerinin karşılığını hiç eksiltmeden tam olarak verir. Bu ayette amellerin karşılığının tam olarak verilmesi, onların zayi edilmeyeceği ifade edilerek anlatılıyor. Böylece neden sabredilmesi gerektiğinin sebebi de ortaya konulmaktadır. Burada yine sabrın, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek demek olan, ihsana dahil olduğu ima edilmektedir. Çünkü kişinin bu müşahedeye gücü yetmiş olsaydı, sabır ve diğer zor vecibeleri yerine getirmesi kendisine çok kolay gelirdi. İhsan ise ancak ihlasla ve kalbin ıslahıyla elde edilir. Olmazsa halis bir niyet, ne elde edilir amelden diye sorarak bitiriyor müfessirimiz bu fasılda söylediklerini. Şöyle devam ediyor. Hayırlı insanlar birbirlerine şu üç cümleyi tavsiye eden mektuplar yazarlardı. 1. Ahireti için çalışana dünya işleri konusunda Allah yeter. 2. Gönlünü ıslah edenin açıktan yaptıklarını Allah ıslah eder. 3. Kendisiyle Allah arasındaki münasebetleri düzeltenin Allah insanlarla münasebetlerini düzeltir. Bilesin ki Allah Teala bazı şeyleri emretmiş ve bazı şeyleri yasaklamıştır. Onun maksadı kulların tüm davranışlarında kendisine itaat etmeleridir. Kurtuluşları bundadır. Ancak Allah taat, teslimiyet ve kabul gösterdikleri takdirde onlardan razı olur. Hafız der ki, neden ve nasıldan dem vurma ki makbul kul cananın söylediği her sözü candan kabul eder. Ebu Bekir Verrak şöyle diyor, biz dört şeyi yıllarca aradık. Nihayet onların şu dört şeyde olduğunu gördük. Allah Teala'nın rızasını aradık, bunu ona itaat etmekte bulduk. Geçimde bolluk aradık, bunu kuşluk namazında bulduk. Dinde selamet aradık, bunu dili korumakta bulduk. Kabirde kabir aydınlığını aradık, bunu ise gece namazında bulduk. Şu halde akıllı kimseye düşen taatlerin yolunda çalışmak ve ibadetlerin nuru ile kalbi aydınlatmaktır. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denir. Ey gerçek aşık, gerçek sadık talip, arzularını terk edip heva ve tabiatına karşı koyarak kalp murakabesinde ve zikre devam ile vakitlerini mahbubu aramakta harcama hususunda sabret, çünkü Allah güzel davrananların mükafatını, yani taliplerin gayretini zayi etmez. Nitekim o şöyle buyurur, iyi bilin ki beni arayan mutlaka bulur. Çünkü bana bir karış yaklaşana ben bir adım yaklaşırım ifadesi, onun cömertliğini gösteren adetlerindendir. Bu kutsi hadis ile anlatılmak istenen Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. Ve müellifimiz sözlerini şu dua ile tamamlıyor. Allah'ım bize merhamet et. Çünkü günahlarımız çok büyük, perdelerimiz çok kesif, çarelerimiz tükenmiş vaziyette. Senin bizi başarılı kılmandan, af ve mağfiret etmenden, bize lütuf, kerem ve ihsanda bulunmandan başka çıkar yolumuz yok. bütün zaman ve mekanlarda yegane ihsan edici sensin. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ihsanı ve ikramıyla önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti başta ümmeti Muhammed'in mağdurları ve mazlumları olmak üzere hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.